Ayrım 6, sayfa 122. Öz Işık Satış Evi. Yitirmişti gençlik dönemini Çetin Özyürek. Sarışın, orta boylu, zayıftan bir kişiydi. Çabalarının olumlu, yararlı bir yöne çevrilmesine özen gösterirdi. Kimseye boyun bükmeden yaşamını sürdürmek amacındaydı. Bundan ötürüdür ki uzun yıllar değişik uğraşılarda bulunmuş, halk deyimiyle salla başı al maaşı yolunu seçerek küçük bir memur olmuştu. Doğduğu, büyüdüğü yerden kopup büyük bir kente yerleşmişti. Karısıyla birlikte öğrenimlerini sürdüren bir kız ile bir oğlu vardı yanında. Kasabadaki mallarının yönetimini büyük oğluna bırakmıştı. Çok bir şey yoktu gerçi ama Aydınay'a gönderilen birkaç lira konut geçimine katkıda bulunuyordu. Ya şimdi ne olacaktı? Bu gelir kaynağının büyük bir bölümü ortadan yok ediliyordu. Ana cadde üzerinde bulunan biri küçük, ötekisi büyük satış eviyle üstlerindeki iki katlı konut belediyece kamulaştırılmıştı. Zaman böyle istiyor, böyle götürüyordu. Yolların genişlemesi gerekiyordu. Yasanın, toplum yararlarının karşısında boynumuz kıldan ince değil miydi? Çetin Özyürek içinde bu böyle olmuştu. Ne var ki usunda tasarlayıp kalemiyle çiziştirdiği düzeneyi alın terlerini döke döke oluşturmuş, yıkımındaysa izlemek, gözlemek gücünü kendisinde bulamamıştı. Bu yıkım ona gizliden gizliye bir evlat acısı gibi koymuştu. 2 aydır oğlu çağırıyor, o yalnızca öğütlemelerle yetiniyordu. Kaçınılacak bir yanı kalmamıştı. Kamulaştırma karşılığını alabilmesi için imza vermesi gerekiyordu. Küçük el çantasını yeğenlikten sallayarak gelen Çetin Özyürek, otobüs yazıhanesinin önünde durdu. Belli belirsiz bir gülücük seziliyordu yüzünde. Dalgındı. Telefonla ayırttığı yerin bilet parasını vererek bekleme salonunda boş bir koltuk gözledi kendine. Yarım saat sonra ancak gelir demişlerdi otobüs için. Dışarıdan gelen yoğun motor gürültüleri arasında gazetesini izlemeye çalıştı Çetin Özyürek. Yurt sorunlarını, politika dalgalarını, sanat köşesini gözden geçirdi kısaca. Trafik kazaları bölümüne bakmak istemedi nedense. Ortalama 12 kişi ölüyordu her gün trafik kazaları yüzünden. O da bir gece yolculuğu yapacaktı, 8-10 saat süren. Çetin Özyürek otobüsteki yerine yerleşirken yanı başındaki yolcu arkadaşına esenlikler diledi. Kulağı çok az işitiyordu yaşlı adamın. Sürekli bir söyleşide bulunamayacağı için üzüntü duydu Özyürek. Otobüs çoktan devinime geçmişti bile. Cam kıyısında oturuyordu. Hangi görünümü izleyecekti geceliğin? Belki de ay ışığı oluşurdu. Bu görünüm daha da tatlı olur diye düşündü. Neyi anımsadıysa bir gülücük oluştu dudaklarında. Büyük olmasına karşın asfalt üzerinde kayıyordu sanki otobüs. Ne olurdu şu trafik kazaları da önlenmiş olsaydı? Zaman akşamüstünü sürdürüyordu. Çevrenin izlenmesine yeterliydi aydınlık. Bir ara öndeki koltuğun numarasına takıldı Özyürek'in gözü. Sarı, parlak bir tunçtan dökülmüş olan numara 12'yi gösteriyordu. Önemli bir sayıydı bu. Bir düzinenin 12 tekten oluşması, bir yılın içinde 12 ayın bulunması gibi. Sonra kendi koltuk numarasını anımsadı Özyürek. 16 sözcüğü döküldü dudaklarından. Bu sayı da yabancı değildi onun için. Oturduğu konutun numarasıydı önce. Yüzünde bir sevinç dalgası dolaştı birden. Bir gerçeği anımsamıştı. Kulaklarında çınlayan 16 sesi ne neredeyse burada diyecekti. İlkokuldayken öğrencilik numarasıydı 16 onun. Öğretmeni ya da sınıf başkanından 5 yıl her sabah duymuştu bu sayıyı. Her yıl bir başka biçimde efendim, varım, var, burada gibi sözcüklerle yanıtlamıştı çağrımı. Öğrencilik yıllarının anılarını belleğinden bölüm bölüm çıkartıp gözlerinin önünde canlandırmaya çalışan Özyürek bir kesitte irkildi. Anılar onu en eski biçimiyle kamulaştırıp şimdi yıkılan yapısının kapısı önünde bırakmıştı. Yıpranmış eski ağaçlarla tahtalardan yapılmış, dededen kalma, basık tavanlı iki satış eviydi burası. Çiğ tuğlayla doldurulmuş duvarlar sıvasız, saçaklar kırık dökük, kiremitleri kapkaraydı. Küçük bölüme at eşek bağlandığı gibi büyük bölüme de saman doldurulurdu bazı yıllarda. Demirci, kalaycı, bakırcılardan kirayla tutanlar da olurdu. Küçük yer için 75, büyük bölüm için 100 kuruş alınırdı ayda. Bu paraları bile üzüntüsüz ele geçirmek olanaksız olurdu çoğu kez. Ama o zamanki 100 kuruşla 100 yumurta alınıyordu. Şimdi ise yumurtanın tanesi 1 liraydı. Demek o zamandan bu yana yaşam 100 kez artmış diye düşündü. Sonra yine anılarına döndü. Araba durmadan ilerliyor, öz yüreği ise anılar oyalıyordu. Çocukluğa dönüşün kıvancı okunuyordu yüzünden. Kiracılar olmadığı zaman oyun yuvasına dönüşüyordu bu iki satış evi. Çevrenin çocuklarıyla saklambaç oynuyorlar, çelik çomak, araba, bilya, koç gibi oyun araçlarını burada saklıyorlardı. Böyle zamanlarda satış evinin kepenkleri kapalı kalırdı. Asma kilitli kapıdan içeriye girdiklerinde loş bir karanlık yüzlerine çarpar, kepenk aralıklarından içeriye sızan güneş ışınları birer şerit durumunda uzanırdı. Işığın etkisiyle görünen binlerce toz ilgisini çeker, eliyle avuçlamak isterdi. O tozların küçücük böcekler gibi ışığa koştuğunu sanırdı o zamanlar. Işığın yansıması, kırılması, küçük bir delikten girerek şerit biçiminde uzaması pek hoşuna giderdi. Dördüncü ya da beşinci sınıfta olmalıydı. Karagöz gelmişti bucağa o yıl. Karagöz Hacivat oyununu birkaç kez giderek iyice öğrenmiş, mukavvadan resimlerini çizerek uygulamaya başlamıştı. Satış evinin alacakaranlığı bu karagöz oyunu için pek elverişliydi. Köşeye ak bir perde gerip iki de mum yaktınız mı sorun çözümleniyordu kendiliğinden. O yaz döneminde bir arkadaşıyla birlikte küçük çocuklara birer kuruş karşılığında karagöz oynatmışlar, birkaç kuruş para da kazanmışlardı. Oldukça hızlı giden sürücü uygun bir yerde çay ve yemek molası verdi. Yolcularla birlikte Çetin Özyürek de inmişti. Boğazına düşkün değildi gerçi ama yaşamak için yemek gerektiğine inanırdı. Ne var ki otobüsteki yerini aldığında çatal, kaşık, tabak, garson sesleri kulaklarından bir türlü silinmemişti. Geçmişteki yaşantısının etkisi altına girmişti. O da lokantacılık yapmıştı bir zamanlar. Tabak taşımış, bulaşık yıkamış, masalar silmişti. Orta öğretimini komşu ilçede tamamlamıştı. Özyürek. Ailesine katkıda bulunmak, ayrıca bir sevi yüzünden öğrenimini ileriye götürememişti. Bir süre babasının giysi yapım evinde çalışmış, sonra bu eski yapının yeniden beton yaptırılması için evet sözü almıştı. Taş, tuğla, demir, çimentodan yapılacak bir yapının eşsiz sevincini duymuştu o günlerde. Çünkü çevrede bu biçimde yapı pek az yaptırılıyordu. 7'ye 8 metre boyutundaki temellerin arasına yine küçük, büyük iki satış evi sığdırılmıştı. Yalnız temellerin atılmasında kendisine derviş süsü veren sakallı, art düşünceli amcası oldukça üzmüştü onları. Yeşil Köşe Ses Lokantası bu büyük satış evinin içinde oluşturulmuştu. Askere gidinceye dek çalışmıştı Çetin burada. Bu arada sevdiği kızı almış, çoluğa çocuğa karışmıştı. Askerlik dönüşünde çabalarına hız vermiş, yapının ikinci, üçüncü katını da sona erdirmişti. Usulü çalıştırmış, kalemini çiziştirmiş, elini ayağını yormuştu yapı sona erinceye dek. Kendi işinde çalışmanın tat ve onurunu duymuştu. Birkaç yıl daha sürdürmüştü lokantacılığı. Sonra bıkmış, kiraya vermişti. Yanı başındaki küçük satış evine çorap mendil gibi giyim eşyaları koyarak bu iş içinde anacıyla oğlunu görevlendirmişti. Bu arada kendisi içinde memurluk dönemi başlamıştı. Bir iki ilçe dolaşmış, sonra büyük kente atanmıştı. Bir bakıma çok iyi olmuştu bu. Çünkü satış evine bol çeşitli mal gönderebiliyordu. Anacıyla oğlu oldukça ilerletmişlerdi işlerini. O birkaç ayda bir yalnızca denetliyor, gerçeği görmenin mutluluğunu duyuyordu. Küçük satış evinden büyüğüne geçmeleri gerekiyordu. Gerekli görülen vitrinler, tezgahlar yaptırılıyor, duvarlar badana yapılarak sergenlerin yerleri saptanıyordu. Mağazanın yeni biçimini abartmasız anlatmıştı anacığına. Sevgili anacığı duygulanmış, coşkulanmış, yalnızca görebilecek miyim demişti. Sanki can alıcı duymuştu bu sözleri, ertesi sabah hemen gelmiş, tansiyon çokluğundan bir yanına felç indirmiş, bir gün sonra da canını almıştı. Fısıltıyla söylendi Özyürek. Hey güdü günler hey, yerin cennet olsun anacığım, senin hakkını yaşadığın süre içinde veremedik. Saymakla anmakla bitmezdi bu yapının anıları. Doğrulur gibi yaptı oturduğu koltukta, kafasından, sırtından bir şeyin tümüyle boşalmasını istiyordu sanki. Otobüs durmadan gidiyordu. Yolcuların bir bölümü konuşuyor, bir bölümü uyukluyordu. Dışarıyı gözledi bir süre. Ay ışığı yoktu istenildiğince. Dağlar, tepeler, ağaçlar, evler, gelişi güzel görünüm bir su gibi akıp gidiyordu dağ yöresinden. Yeniden yaslandı koltuğuna. Başını arkaya dayadı, gözlerini yumdu, uyku gelmiyordu bir türlü. Sonra yapının tümü canlandı gözlerinde, kutu gibi bir şeydi. Oradan kaldırıp başka bir yöreye konsa ne olurdu? Güldü kendi kendine. Kamulaştırırken belediye metrekaresine 270 lira vermiş, sonra yargılanma sonucu 800 liraya çıkmıştı. Yine de parası önemli değildi onun için. Dökülen sirkenin kabını doldurmayacağını biliyordu. Ortalık henüz ağarmamıştı. Yine sabah uyanmaya hazırlanıyordu. Otobüs sürücüsünün yardımcısı A da inecekler diye bağırdı iki kez. Biraz önce uyanmıştı Çetin Özyürek'te. Otobüs durduğunda yardımcıya sağ ol diyerek küçük çantasını alıp yürüdü. İyi, güven içinde getirdiği için sürücüye özdeş şeyi söyledi. 5-10 dakikaya değin yürümüştü ki kendini yıkılan yapısının önünde buldu. İmgesinde oluşturduğu gibi bir coşku duymadı burada. Yenikten bir sızı duyar gibi oldu yüreğinde. Ama öz yüreğin bu olayı seri kanlı karşılaması gerektiğini biliyordu. Cadde oldukça genişlemiş, toplum için büyük bir kazançtır sözleri döküldü dudaklarından. Arka sırada oğlunun kirayla tuttuğu, onarıp yerleştiği küçük dükkan ilişti gözüne. Adımları kendiliğinden gitti mağazanın önüne. Görkemli bir görünüşü vardı mağazanın. Ayrıntıları üzerinde özenle durulduğu belliydi. Büyük kentlerdeki lüks satış evlerini anımsatıyordu. Mağazaya Özışık adını vermişlerdi. Özyürek kısa gözlemden sonra ayrılırken "Vay kerata, avuç dolusu para dökmekten kaçınmamış." demekten kendini alamadı. Çetin Özyürek pek yakında bulunan konutunun kapısını çaldığı zaman oğlu gelini coşkuyla karşıladı. Birlikte söylenen, "Nerede kaldınız baba? Günlerdir sizi bekliyoruz." tümcelerini duydu ilk olarak. O gülerek, "Geldim işte," dedi yalnızca. Uzunca bir söyleşide bulundular. Kahvaltı yaptılar birlikte. Ayrıntılarına dek anlatmıştı oğlu. O yalnızca dinlemişti. Sonuç olarak yapı yıkılmış, kamulaştırma parası bankaya yatırılmış, büyük bir özen gösterilerek yeni satış evine geçilmişti. Ne var ki 2 aydır elektrik su izni verilmemişti satış evine. Önemli olan da buydu. Özışık satış evi ışıksız çalışıyordu geceleri. 50 ya da 70 santim bir çıkma sezilmişti caddeye karşı. Mal sahibiyle değişen fen memurlarının ilgisizliğinden oluşmuştu bu sonuç. O gün yerinde izledi olayı Özyürek. Ölçtürdü, biçtirdi, soruşturdu, kendine özgü hesaplar yaptı. Kamulaştırılan yerler izlendiğinde bir çıkma görülmüyordu yapıda. Karşıdan karşıya ölçüldüğünde 70 değil ama 30 santimlik bir çıkma göze çarpıyordu. Cadde yasalarında kaldırım içinde kalan 20 santimlik çıkmalar söz konusu olabilirmiş. Özdeş cadde üzerinde buna benzer birkaç aksaklık daha varmış. Varmış ya, o kişiler başkalarının yakın adamıymışlar. Özyürek belediye başkanıyla da görüştüyse de bir sonuç alamadı. 15 yıldır başkanlık koltuğuna kökleşmiş olan adam kalın sesiyle, "Sizi severim. Ne var ki görevimi yapmak sorumluluğu içindeyim. Siz de memursunuz. Bu yüzden elektrik su iznini de veremedim." demişti. Kıldan ince, kılıçtan keskinlik vardı bu sözlerde. Ağzını açmamıştı Özyürek. Kişi ayırt etmeksizin ilçe toplum yararına sonuna dek uygulansaydı bu görev diye düşündü. 2 gün sonra kaymakamlıktan bir bildiri geldi dükkana. Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla vitrinlerin Atatürk resimleri büstüyle Türk bayrağıyla süslenip geceleyin ışıklandırılması isteniyordu. Tatlı bir gülücük belirdi dudaklarında Özyürek'in. Işık mağazası 50. yıl dönüme ışıksız mı girecek diye düşündü. Sonuç belli değil, çözüm yolu üzüntülüydü. Akşam üzeri ilginç bir açıklamada bulunmuştu Özyürek'e oğlu. "Dükkanın aylığı 500 lira baba. İlk aylığı verirken yüreğimde bir burukluk, elimde bir ağırlık sezdim. Baba gölgesinde sürdürülen yaşantının önemini o an daha iyi kavradım. Oluşan kusurlar için özür diledim. Hiç üzülmeyin, bundan böyle daha anlayışlı, daha uyanık davranacağım." Altın tepsi. 70'ine merdiven dayamış denir ya halk arasında, öylesine değil Hasan Ağa'nınki. O 70'ini çoktan doldurmuş, 80'e gidiyordu. Yaşlanmıştı. Tutumu, davranışları, devinimleri kanıtlıyordu bu gerçeği. Eski çevikliği kalmamıştı. Çalışmakla geçen ezici yılların ortaya koyduğu gerçeği kendisi de onaylıyordu. Uzun yüzünü kaplayan sakalları tümüyle aklaşmış, başında tek tük saçlar kalmıştı. Uzun boylu sayılırdı Hasan Ağa. Gençlik döneminde bir süre şişmanlamış, sonra normal kilosunu korumuştu. Toplum içinde o, Kalaycı Hasan diye anılırdı. Yıllarca bu uğraş üzerinde çabalamıştı. Bunun yanı sıra onu daha önceki yıllardan tanıyanlar, hele bir de kuyruk acıları varsa Karga Hasan demekten kendilerini alamazlardı. Bu takma adın nereden geldiğini kendisi de bilmiyordu. Uzun burnunun aşağıya doğru yeğenikten bir uzantısı vardı. Belki bundan ötürü demişlerdi karga diye. Kırıcı, alaycı, aşağılık bir konuşması vardı çevresiyle. Ara sıra yaptığı küfürlü, yüksek tonlu konuşmalarını halk belki de karga sesine benzetmiş olabilirdi. Ayrıca sevilmeyen bir tipti Hasan Ağa. Eşi dostu da azdı. Günaydın denilmedikçe karşılık vermezdi. Esenlik dilediği kişiler sayılıydı. Onun bu alışkısını bilenler özel bir biçimde onu görmeye giderler. İspirto ocağında yaptığı kahveyi höpürdeterek içerlerken onu deli dolu konuştururlardı. Kızdığı zaman ana avrat düz gider, sözlerini özellikle seks konusunu içeren sözcüklerle tamamlardı. 3 kız 2 oğlu vardı Hasan Ağa'nın. Hepsi de çoluk çocuğa karışmıştı. Torun torba sahibiydi. Elindeki somut olanaklardan kızlarını yoksun bırakmamış, damatlarının geleceklerini sağlama bağlamaları için katkıda bulunmuştu. 2 oğlu da özge uğraş içindeydiler. Biri bakkallık yapıyor, ötekisi ise hazır konut eşyaları alıp satıyordu. Halk arasında yaygın bir söylenti vardı Hasan Ağa için. Bugünkü varsıllığının kökeninde altın tepsi öyküsü özel bir yer alıyordu. Yıllar önce bir köylü kapkacağını toparlayıp kalaylatmak amacıyla ona götürmüştü. Kalaylanacak kapları temizlerken bir tepsi Hasan Ağa'nın ilgisini çekmiş, tepside oluşan parıltı onda altın olabileceği kanısını uyandırmış. Onu bir kıyıya saklayarak yerine başka bakır bir tepsi koymuş, sonra da altın olan bu tepsiyi İstanbul'a giderek satmış. Böylece kendisine genç yaşta bir ana para sağlamış. Bu söylenti dilden dile söylenerek bugüne dek gelmişti. Hasan Ağa'nın kulağına da gelmişti öykü. Kimi küfretmiş, kimi de suskunlukla karşılayıp yalnızca gülmüştü. "Yürü kulum yürü," demişti Tanrı ona bir kez. Birkaç konutla birlikte 20'ye yakın dükkan yaptırmış, yakın bir köyden küçük bir çiftlik de satın almıştı. Buna karşın zamanını boşa harcamamış, son yıllarda bile küçük dükkanında yağ, tuz, sigara, kibrit satarak ekmek parasını kazanmak istemişti. Hasan Ağa kasaba içindeki yardımlaşmayla dayanışmalardan da hoşlanmazdı. Onun için bir dilenciye yardım yaptığını gören olmamıştır denebilirdi. Yaşlı, genç, erkek, kadın, sağlam, sakat ayırt etmez, dükkanından kovarak onurlarını inciterek konuştuğu söylenirdi. Çoğunlukla yüzü gülmez, küçük çocuklar ondan ürkerlerdi. Bazı genç annelerin çocuklarını korkutmak için Hasan Ağa'yı çağırırım ha dedikleri de olurdu. Oğulları da öyleydi Hasan Ağa'nın. Bir soya çekim olmuştu sanki. Yüzleri gülmez, bakışlarında bir serinlik sezilirdi. Sıcak bir dostluk sevgisi vermekten, bir güven duygusu aşılamaktan yoksundu kişilikleri. Babaları gibi parayı her şeyden çok severlerdi. İşte böyleydi Hasan Ağa'nın aile yaşantısı. Ama onlar her türlü görüş ve düşüncelerden uzak, mutluydular. Bir haftadır yatağından kalkmamıştı Hasan Ağa. Ağır basmıştı sayrılığı bu kez. Üşütmüş müydü neydi belli değildi. 4. gün doktor getirmişti oğulları. Haplar şuruplar duruyordu masanın üzerinde. Saati geldiğinde veriyorlardı kendisine. Güçsüz düşmüş, yemeden içmeden kesilmişti. Defteri mi dürülüyordu ne? Ara ara takılıyordu bu düşünce usuna. Daha erken değil mi diyordu kendi kendine. Kara toprağın altına girmek düşüncesi korkutuyordu onu. Ne çabuk geçmişti bu yıllar. Oysa onun daha yapılacak birçok işleri vardı. Allah'tan 10 yıllık, hiç olmazsa 5 yıllık bir ömür istedi. Allah'a karşı yüzü de yoktu ya. Doğru dürüst ne oruç tutmuş ne de namaz kılmıştı. Üstelik bu inanç içinde bulunan kişilere yaygınlaşmış din kavramına da saygı göstermesini bilememişti. Kutsal Ramazanlarda fosur fosur sigara içmiş, kendi eliyle yaptığı kahveleri satış evinin önünde içmekten çekinmemişti. Hasan Ağa'nın alnında soğuk ter damlacıkları belirmişti. Geleneklere uymanın, saygı göstermenin gerekli olduğu kanısına götürmüştü onu düşünceleri. Ne var ki iş işten geçmişti. Ama yine de Allah büyüktü, hoş görebilirdi onu. Kendisini haklı çıkaran düşüncelerinin etkisi altında kalarak güçlendi. Yeğenlikten başını kaldırarak pencereden dışarıya doğru baktı. Karşı caddede son yaptırdığı yapının 4. katı ile çatısını gördü. Dudaklarında oluşan acı bir gülüşle birlikte başı yastığa düştü. Yeterli direnme gücünden yoksundu. Karısı hapını verip sırtını iyice örttükten sonra "Biraz uyu ağa," dedi. Yarı uykulu, yarı düşlü bir süre öyle kalmıştı Hasan ağa. Düşünceleri onu yıllar öncesine, ta çocukluğuna dek götürdü. O zamanın çevre okulunu bitirir bitirmez babası onu bir Rum kalaycının yanına çırak olarak vermişti. 3 yıl çırak, bir sürede kalfa olarak çalışmıştı Rum ustanın yanında. Sonra Rumlar memleketten sürülmüş, o da yalnız başına çalışma olanağını elde etmişti. Kardeşiyle birlikte bir eşek satın alarak köy köy dolaşmışlar, yurttaşlarının kapkacaklarını para, mısır, buğday karşılığında kalaylamışlardı. 2 yıldan çok sürmüştü bu çabalar. Askerlik görevinin başlayacağı düşüncesiyle satış evi ya da işlik evi açmamış, oldukça kabarık parasını altına dönüştürerek konutlarının belirgin bir yerine gömmüştü. Askerlik döneminde de boş durmamış, uğraşısını orada da sürdürerek subay ailelerinden bol bol bahşiş almıştı. Bu tutumlu davranışının büyük yararını görmüştü. Askerlik dönüşü hemen evlenmiş, kolaylıkla bir işlik evi açmıştı. 1 yıl sonra da muhtarlığın çarşıya yakın ana yol üzerinde satışa çıkardığı 200 metrekarelik bir yeri 250 liraya satın almıştı. İşini daha da sağlama bağlamak için atla 5 saat süren ilçeye giderek yerinin tapusunu yaptırmıştı. Daha sonraki yıllarda satın aldığı bu yere satış evleri yaptırıp kiraya vermişti. Kalaycılık işinin olmadığı zamanlarda bu yapılarda güçlü bir işçi gibi geceli gündüzlü çalışmıştı. Temel kazmış, taş taşımış, harç yapmıştı. Yoğun çabalarının her yıl artan yüz güldürücü meyvelerini toplayarak bugüne erişmişti. Kendiliğinden bir tatlı gülücük oluşmuştu Hasan Ağa'nın yüzünde. Aradan 1-2 gün geçmesine karşın Hasan Ağa'nın sayrılığı iyiliğe dönüşmemişti. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle bir akşam çocuklarını yanına çağırdı. Oğullar, ölüm bizler için. Bakarsınız bir gün ansızın aranızdan göçüp giderim. Baba anısı olarak birkaç tümce söylemem yerinde olur kanısındayım," dedi. Çocukları üzüntülerini belirten bir sesle "Allah ömürler versin baba, o ne biçim söz öyle?" dediler. O, olgun, serikkanlı bir biçimde konuşmasını sürdürdü. "Şimdiye dek bana kötü bir devinimde bulunmadınız. Karılarınız, çocuklarınız gereken ilgiyi gösterdiler. Hepiniz sağ olun. Ne var ki ben de ipin ucunu elimden koyvermedim. Atalardan kalma bir fıkra önemli bir yer tutar biz yaşlılar arasında. Dilerseniz kısaca özetleyeyim. Adamın biri sağlığında malını mülkünü, nesi var nesi yoksa oğullarına bağışlamış. Yıllar geçtikçe çocuklarının ilgileri azalmış, babalarına bakmamaya başlamışlar. Kuşkusuz bu durum çok gücüne gitmiş. Konuyu varsıl bir dostuna anlatmış. Usunu kullanan dostu ona bir kutu altın vererek güzel bir yol göstermiş. Bu gece konutuna gittiğinde odanın kapısını kilitleyecek, bu altınları şangır şungur ortaya dökerek birkaç kez sayacaksın demiş. Adam bu devinimi 1-2 gece yineleyerek altınları dostuna geri vermiş. Altın sesini duyan oğulları "Oo, babamda daha çok para varmış," diyerek ilgilerini iştenlikle artırmışlar. Ömrünün sonuna dek babalarının bir dediğini iki etmemişler. Yaşlı adam son soluğunu verirken oğullarına altınlarının kapı eşiğinde gömülü olduğunu açıklamış. Değer bilir oğulları babalarını toprağa koyar koymaz kapı eşiğini kazmaya başlamışlar. Bir de ne görsünler? Kocaman bir manda boynuzu kendilerine gülümsemiyor mu? Altınlar içindedir diye coşkuyla almışlar boynuzu. Çıka çıka bir yazılı kağıt çıkmış boynuzun içinden. Kağıttakini küçük oğlu yüksek sesle okumuş. Bu boynuz sağlığında malını mülkünü çocuklarına bağışlayan babalara ders olsun tümcesi yazılıymış. Kardeşler birbirine bakışıp derin derin düşünmüşler. Sonra içlerinden biri boynuzu alıp yatak odasının duvarına sıkı sıkı çivilemiş. Fıkranın sonunda çocuklarıyla birlikte Hasan Ağa da güldü kesik kesik. Birkaç kez yeğenikten öksürdü. Boğazındaki balgamı çıkarmak için zorladı kendini. yorulmuştu. Kısa bir dinlenmeden sonra yine sürdürdü konuşmasını. Direnci azalmış olduğundan ivedilikle bir sonuca bağlamak istiyordu sözlerini. Benim de sizlere bırakacağım çok değerli bir armağanım olacak. Bu boynuz değil, altın bir tepsidir. Yazı tura ya da aranızda yapacağınız küçük bir artırmayla birinizde kalabilir. Gerçekten de bir tartışmaya gerek duymayacaksınız. Yalnız iyi koruyun onu, elinizden kaptırmayın. Büyütülmüş bir resmimin altına, içindekilerle birlikte sıkı sıkı duvara çivileyin. Sizler de çocuklarınıza armağan etmeyi unutmayın. Tepsi, eski konutun girişindeki büyük taşın altındadır. Ben öldükten 7 gün sonra kazıp alırsınız. Böyle sona ermişti Hasan Ağa'nın öğütleri. 2 gün sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuşmuştu. Ağlaşmışlar, bağırmışlar, ailecek yas tutmuşlardı. İki oğlu da eski konutun girişindeki büyük taşın üstünden bir iki kez gelip geçmişlerdi. Sezdirmemişlerdi birbirlerine kaygılarını. Babaları için söylenen altın tepsi öyküsünü onlar da biliyorlardı. Bir düşüncedir almıştı onları da. Neden babamız altın tepsiyi şimdiye dek satmadı da bizlere sakladı diye. 7. gün birlikte kaldırdılar büyük taşı. Coşku içindeydiler. Büyücek bir sandık çıktı taşın altından. Babalarının tüm mirası sanki bu sandığın içindeydi. İvedilikle açtılar sandığı. Bir bez parçasına sarılmış yuvarlak bir tepsi çıkardılar sandığın içinden. Sarılı bezi çözdüklerinde oldukça şaşırmışlardı. Kalayını yer yer yitirerek paslanmaya başlamış bakır bir tepsiydi bu. Tepsinin içinde küçük bir havya, parmak uzunluğunda çubuk kalayla 4 köşe kesilmiş bir çinko parçası vardı.